Ayrım 13.
Anlattıklarınız yeterli olmamış galiba. Yusuf başkalarına da başvurmuş. Can'dan bahsediyorum. Onunla da Hristiyanlık üzerine sohbet ediyorlarmış. Malik yeniden o uysal ifadeyi takınıyor. Onları ben tanıştırdım. Can hemşerimdir. İkimiz de Antakyalıyız. Can bilgili bir çocuk. Özellikle de Hristiyanlık konusunda. Dayısı Antakya Katolik Kilisesi'nde papazdı. Onu Vatikan'a yolladı. Can 3 yıl Vatikan'da ilahiyat eğitimi gördü. İşte bu ilginç. Can bundan hiç bahsetmedi bize. Yani Can da mı Hristiyan? Hayır, o inançsızdır. Kendisine agnostik diyor. Yani bilinmezci. Bana sorarsanız düpedüz Tanrı'yı inkar ediyor ama iyi çocuktur. Ondan hala ümitliyim. Dayısı papazdı dediniz. Can'ın ailesi Hristiyandı yani. Orası biraz karışık. Babası Nusayri'ydi. Can'ın soy ismi de Nusayri gibi bir şeydi galiba diye düşünüyorum. Emin olamıyorum. Malik anlatmayı sürdürüyor. Yani Arap Alevisi. Nusayrilik Antakya yöresinde yaygın bir inançtır. Benim ailem de öyledir. Kafam iyice karışıyor. Bir dakika, bir dakika. Sizde mi Nusayri diye tamamlıyor söyleyemediğim sözcüğü. Evet, benim ailem de Nusayri'dir. Yanlış mı anlıyorum diye kendimden kuşkulanıyorum. Alevi, Müslüman yani diye mırıldanıyorum. Evet, ailem Müslümandı. Ben Hristiyan olmayı seçtim. Daha doğrusu Hristiyan olduğumu anladım. Anladınız diyorum şaşkınlıkla. Bitişik kaşlarını yukarı doğru kaldırıyor. Çarpıcı bir tecrübeyle diyor sözcüklerin üzerine basarak. Yoksa siz de Yusuf gibi rüyalar mı görüyordunuz? Yüzünde alınganlığa benzer bir ifade beliriyor. Çok özür dilerim diyorum. Niyetim alay etmek değil. Konu bana o kadar uzak ki sadece anlamaya çalışıyorum. İçten olduğumu anlayınca Yusuf'unkinden daha sarsıcı bir tecrübeydi benimkisi diyor. Yeniden ıhlamur bardağını alıyor. Benim elimde kendiliğinden bardağıma uzanıyor. Malik bardağı dudağına götürmeden ekliyor. Kapıdaki kabartmada anlatılan türden bir tecrübe. Ihlamurunu içiyor. Ben içmeden öylece kalıyorum. Gözlerim kapıya takılıyor. Dışarıdaki kabartmanın aynısının içeride de olduğunu şimdi fark ediyorum. Yere diz çökmüş, İsa'dan af dileyen Aziz Pavlus. Bu konuşma giderek daha ilgi çekici bir hal almaya başlıyor. Sonunda heyecan beni de mi sarmaya başladı ne? Yok yok, sakin olmalıyım. En az şu karşımdaki adam kadar sakin. Ihlamurumdan bir yudum içtikten sonra sakıncası yoksa diyorum, yaşadığınız tecrübeyi duymak isterdim. Hiç beklemediğim bir davranışta bulunuyor. Kesin bir ifadeyle başını sallayarak olmaz diyor. Lütfen bunu benden istemeyin. Bunu açıklamaya yetkili değilim. Malik'in sözleri merakımı iyice kamçılıyor. Söyleyeceklerinin soruşturmaya ne kadar yararı olacağını bilmiyorum ama yaşadığı tecrübeyi öğrenmek için can atıyorum. Elimle kapıdaki Pavlus kabartmasını göstererek Aziz Pavlus ismini duymuştum diyorum ama nasıl bir tecrübe yaşadığını bilmiyorum. Sanırım onun yaşadığı tecrübeyi anlatmanızda bir sakınca yoktur. Manidar bir gülümseme beliriyor Malik'in yüzünde. Siz çok akıllı bir adamsınız Nevzat Bey diyor. Peşine düştüğünüz suçlulardan biri olmak istemezdim. Sorunuza gelince elbette anlatırım. Aslında herhangi bir İncil'de de sorunuzun yanıtını bulabilirsiniz. Aziz Luka'nın yazdığı Resullerin İşleri adlı bölümde bir an düşünüyor. Aziz Pavlus'un yaşadığı muhteşem bir tecrübeydi diyor sonra. Sanki o anı kendi yaşamış gibi bir hali var. Sakinliğinin gerçek anlamda ilk kez bozulduğunu görüyorum. Gözlerinde tuhaf bir ışık beliriyor. Yüzündeki kaslar geriliyor. Şam yolundaki tecrübe diyor yeniden. Saul yani Pavlus Şam'a gidiyordu. Merakıma yenilip sözünü kesiyorum. Saul kim? Pavlus'la aynı kişiden mi söz ediyoruz? Aynı kişiden söz ediyoruz. Çünkü Aziz Pavlus hem Yahudi'ydi hem de Roma vatandaşı. Saul İbranice'dir. Dini kökenli bir isim. Pavlus ise Romalıların kullandığı türden bir isim. Aslında ses olarak ikisi de birbirine benzer. Tabii Türkçedeki gibi Pavlus olarak değil, dünyada bilindiği gibi Paul diye okuyacaksınız. İbranice isim ise Saul. Paul ya da Saul. Sesler benziyor değil mi? Evet, benziyor. Aziz Pavlus'un Tarsus'ta olduğunu biliyor muydunuz? Hayır, bilmiyordum. Yani Anadolu'da yaşamış. Evet, Anadolu'da. Benim doğduğum topraklarda yaşamış. Söyledikleri değil de ses tonundaki o tuhaf tını tüylerim diken diken ediyor. Yoksa bu adam kendisinin Pavlus olduğuna mı inanıyor? Belki de bu düşünceyi kafamdan kovmak için dudaklarım kendiliğinden mırıldanıyor. Ama uzun yıllar önce, çok uzun yıllar önce diye onaylıyor. Ancak ne sesindeki o ürkütücü tını kayboluyor, ne gözlerindeki o tuhaf pırıltı. Yüzündeki solgunluğun arttığını görüyorum. Sakalları derinden gelen bir ürperişle hafifçe titriyor. Şam'a gidiyordu diye başlıyor yeniden. O zamanlar Pavlus İsa Mesih'in düşmanıydı. Yahudilerin başkahininden mektuplar almıştı. Mektupları Şam'a götürecek, Mesih'in yolunda yürüyenleri kadın erkek ayrımı yapmadan tutuklayarak Kudüs'e getirecekti. Çünkü Saul henüz gerçeği görmemişti. Henüz gözleri karanlığın görünmeyen kumaşıyla örtülüydü. Saul bu amaçla çıktı Şam yolculuğuna. Ancak Şam'a yaklaşırken gökte ansızın bir ışık belirdi. Saul şaşkın şaşkın bakınırken ışık onu içerisine aldı. Işığın parlaklığından gözleri kamaşan Saul yere yığıldı. Aynı anda bir ses duydu. Yaralı bir ceylanın derinden gelen sesi, aynı zamanda genç bir aslanın öfkeli sesi. Saul, Saul, neden bana eziyet ediyorsun? Şaşkınlık içinde kıvranan Saul sonunda cesaretini toplayıp, sen kimsin ya Rab diye sordu. Aldığı yanıt şöyleydi. Ben senin eziyet verdiğin İsa'yım. Saul ne yapacağını bilemeden yattığı yerde korkuyla titredi. Göklerden gelen ses yeniden gürledi. Şimdi ayağa kalk, kente gir. Ne yapman gerektiği sana bildirilecektir. Saul'un yanındakiler de şaşkınlık içindeydi. Sesi onlar da duymuşlardı. Saul güçlükle doğrularak ayağa kalktı ama gözleri görmüyordu. Yanındakiler koluna girerek onu Şam'a götürdüler. Şam'da 3 gün boyunca ne gördü, ne içti, ne de yedi. Şam'da Hananya adında biri vardı. İsa Mesih ona göründü. Ey Hananya dedi, kalk Yahuda'nın evinde Tarsuslu Saul'u sor. Kendisi şu anda gözleri yeniden görsün diye dua ediyor. Git ve ona yardım et. Hananya şöyle yanıt verdi. Ya Rab, bu adamın Kudüs'te senin kutsal insanlarına karşı yaptığı kötülükleri duydum. Üstelik bu adam sana bağlılıklarıyla bilinen kişileri tutuklamak için başkâhinlerden yetki almıştır. Rab hiç duraksamadan yineledi. Sen oraya git dedi. Çünkü o adam ulusların, kralların ve İsrailoğullarının önünde adıma tanıklık etmek için seçilmiş aracımdır. Adıma bağlılığı yüzünden çekeceği işkencelerin tümünü kendisine göstereceğim. Bunun üzerine Hananya kalkıp o eve gitti. Saul'un gözlerinin üstüne ellerini koyarak, Saul kardeş dedi, seninle karşılaşan Rab İsa gözlerin yeniden görsün ve için kutsal ruhla dolsun diye beni gönderdi. O anda Saul'un gözlerinden balık puluna benzer kabuklar düştü. Yeniden gördü. Ayağa kalkıp vaftiz edildi ve yemek yedikten sonra kendine geldi. Yeni Ahit Resullerin İşleri 9:4-19. Böylece Saul, yani Tarsuslu Pavlus, Tanrı yoluna girdi. İsa Mesih'in elçiliğini yapmaya, kutsal müjdeyi yaymaya başladı. Böylece Aziz Pavlus oldu. Sözlerinin sonuna doğru Mali'nin sesi titremeye başlıyor, gözlerinin nemlendiğini fark ediyorum. Sözleri bitince de yüzünü benden kaçırıp elini cebine sokarak bez bir mendil çıkarıyor. Saklamaya çalıştığı gözyaşlarını silecek. Malik Bey, iyi misiniz diyorum. İyiyim, iyiyim. Ne zaman bunları anlatsam yeniden yaşar gibi oluyorum. O kadar güçlü bir duygu ki insanı alt üst ediyor. Çok özür dilerim. Bilseydim anlatmanızı istemezdim. Gözyaşlarını sildiği mendili cebine koyarken özür dilemenize gerek yok diyor. O anı yeniden yaşamak bile muhteşem bir tecrübe. Yok, bu adam kendini kesinlikle Pavlus sanıyor. Bu nasıl olabilir? Zavallı herhalde kafayı sıyırdı. Ne kadar da inanıyor anlattıklarına, beni bile etkiledi. Sanırım siz de benzer bir tecrübe yaşadınız diyerek ikinci kez şansımı denemek istiyorum. O da muhteşem olmalı. kesin bir ifadeyle başını sallıyor. Lütfen Nevzat Bey, bu konuda konuşmak istemiyorum. Artık kibarlığı bırakmanın sırası geliyor. Bakın Malik Bey, isteğinize saygı duyuyorum ama burada bir arkadaşınız ya da meraklı biri olarak bulunmuyorum. Ben bir cinayeti soruşturuyorum. Hunharca işlenmiş bir cinayet. Siz de beni anlamalısınız. Sizi anlıyorum Nevzat Bey ama bu cinayetin Hristiyanlıkla ne ilgisi var? Çünkü Yusuf kabzası haçtan yapılma bir bıçakla öldürüldü. Çünkü yanında sayfaları açık bir İncil vardı. Çünkü İncil'in bir satırının altı kanla çizilmişti, Yusuf'un kanıyla. Malik'in ne o sağlam sükuneti kalıyor ne de kendine güvenen gülümsemesi. Yüzü dehşet içinde kasılıyor. Haç mı, İncil mi? Evet, haç, İncil ve Yusuf'un kanı. Sizce de bu cinayetin Hristiyanlıkla bir ilgisi yok mu? Donmuş gibi öylece yüzüme bakıyor. Yusuf'u tanıyorsunuz diyorum. Belki onun çevresindeki insanları da tanıyorsunuzdur. Onu öldürmek isteyen bir Hristiyan tarikatı ya da başka biri, din konusunda anlaşamadığı, tartıştığı biri ya da birileri. Başını sallıyor, gözlerindeki dehşet yerini derin bir kaygıya bırakıyor. Yok diyor, yok Nevzat Bey. Ne öyle bir tarikat var, ne de öyle biri. Kim yapmak ister böyle bir şeyi? Bu iblisin işi. Belki hatırlamasına yardımcı olur diye kutsal kitabın kenarında iki sözcük vardı diyorum. Yusuf'un kanıyla yazılmış iki sözcük. Bir Süryani Azizi'nin adı Mor Gabriel. Malik'in yüzündeki kan çekilir gibi oluyor. Mor Gabriel konusunda bir şeyler bildiğini düşünüyorum. Ama hiçbir açıklamada bulunmuyor. Israrımı sürdürmekten başka çare kalmıyor. Bu Mor Gabriel, Yusuf'un rüyalarında gördüğünü söylediği Aziz olabilir mi? Bakışlarını kaçırarak, evet o ama hakkında fazla bilgim yok diyor Malik. Bu konuda bir uzmanla görüşseniz daha iyi olur. Malik'in benden bir şeyler gizlediğinden eminim ama şu anda bunu kanıtlayacak durumda değilim. Üstelemenin bir anlamı yok. Tanıdığınız biri var mı diye sormaya hazırlanırken masanın üzerindeki telefon çalıyor. Telefonun çalması Malik'i biraz rahatlatıyor. Benden özür dileyerek kaldırıyor ahizeyi. Alo, alo, ah Meryem Hanım, siz misiniz? Malik'in huzursuz bakışları yüzümde geziniyor. Kınalı Meryem bu. Demek Ali henüz ulaşamadı ona. Nasıl oldunuz diye konuşmayı sürdürüyor Malik. Evet, olayı duyduğumdan beri benim de içim yanıyor. Öyle Meryem Hanım, kader diyeceğiz. Ne gelirse Tanrı'dan. Malik'in bakışları hep üzerimde. Yanlış bir şeyler yapmayacaksınız değil mi Meryem Hanım? Bunu özellikle yanımda söylüyor ki kendisinin bu işlerle hiçbir ilgisi olmadığını anlayabileyim. Öyle mi? Konuşmak mı istiyorsunuz? Ben dükkandayım. Siz, efendim, Yusuf'un evinde mi? Ne yazık ki bugün gelemem. Birazdan bir görüşmem var. Yarın buluşsak olur mu? Yok, yarın kesin. Tamam. Yarın sizi buraya bekliyorum. Tekrar başınız sağ olsun. Malik benden hiç bahsetmedi. Aslında bu da bir mesaj. Bakın ben her zaman kanunlardan yanayım demek istiyor. Yoksa başka bir nedeni mi var? Acaba Meryem'den mi kuşkulanıyor? Telefonu kapattıktan sonra Meryem Hanım diye açıklıyor. Sesi daha iyi geliyordu. Sanki öfkesi geçmiş gibi. İnsan her şeye alışıyor. Alıştığı filan yok. Sadece sevgilisinin intikamını aldığı için kendini iyi hissediyor. Bunu açıklamıyorum Mali'ye. Çünkü Yusuf'un katili olan Bingöl'ü öldüğüne göre mesele kalmamış deyip çıkar işin içinden. Ne için aramış Meryem Hanım diyorum. Söylemedi. Sadece konuşmak istiyorum dedi. Belki nasıl bir dini tören yapılması gerektiğini soracak. Yine yalan söylüyor. Adım gibi eminim bundan. Ama çok sürmez, yakında anlarız Malik'in sakladıklarını. 14. Hristiyan bir ölünün ardından okunan Müslüman duası. Kapalı çarşıdan çıktığımda gün ışığının kaybolduğunu görüyorum. İri, kül rengi bulutlar dün olduğu gibi bugün de gökyüzünü kaplamış. Hava biraz daha soğumuş, kar yeniden başlayacak galiba. Pardesümün önünü sıkı sıkı ilikledikten sonra cebimden telefonumu çıkarıp Ali'nin numarasını tuşluyorum. Zavallım, hala Meryem'in peşinde. Kadını bulamadık başkomiserim diyor gergin bir sesle. Evine baktık yok. Barın yakınlarına postu serdim bekliyorum. Gerek yok Ali'cim. Kınalı Meryem Yusuf'un evinde. Yarım saat sonra orada buluşalım. Ben gelmeden içeri girme. Anlaşıldı başkomiserim. Görevi tamamlayamadığı için sesi iyice tatsız. Beyazıt Meydanı'ndaki kalabalığa karışırken Mali'nin söylediklerini düşünüyorum. Daha doğrusu söylemediklerini. Sahiden de kafayı mı sıyırmış bu adam? Yoksa rol mü yapıyor? Hiç rol yapar gibi bir halde yok. Açıkça söylemese de Aziz Pavlus olduğuna inanıyor galiba. Baksanıza, yaşadığı tecrübeyi bile anlatmaktan çekindi. Buna yetkili değilmiş. Yetkiyi veren kim acaba? Kim olacak? Tanrı ya da İsa Mesih? Gerçi Mali'nin inancına göre her ikisi de aynı kapıya çıkar ya. Tanrı ve İsa aynı ilahi varlık. Aslında Malik aradığımız katilin profiline uyuyor. Hristiyanlık için cinayet işlemekten çekinmeyecek kadar çılgın biri. Adam bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşamış biri olduğuna inanıyorsa bir gece gelen esinle kalkıp Yusuf'u neden öldürmesin? Ama bu türden cinayet işleyen biri kendini gizler mi? Din adına işlenen cinayetler bir cezalandırma, bir ibret işlevi taşır. Bu nedenle katiller eylem gerekçelerinin herkes tarafından bilinmesini ister. Herkesin kendisini tanımasını, cesaretini, adanmışlığını öğrenmesi ister. Dahası bu tür suçlarda katil gerçek adaleti mahkemede değil Tanrı katında bulacağına inanır. O nedenle yeryüzündeki mahkemelerin onu yargılaması, cezaya çarptırması hiç önemli değildir. Önemli olan ilahi yargı, ilahi adalettir. Ama Malik henüz misyonunun bitmediğini düşünüyorsa, henüz tamamlayamadığı ilahi işleri varsa, üstelik bu ilahi işler bir dizi cinayetten oluşuyorsa, o zaman kendini gizlemek için elinden geleni yapacaktır. Çünkü ilahi görevini yerine getirememek ya da eksik bırakmak çok büyük günahtır. Tanrı katında suçlu konumuna düşmektir. Öte yandan Malik hiç de cinayet işleyecek birine benzemiyor. Cinayet işleyecek kişi nasıl biridir diye soracak olursanız aslında ikna edici bir yanıt verebileceğimi sanmıyorum. Ama bir zanlıyla konuştuğumda onun cinayet işlemeye ne kadar yatkın olduğunu söyleyebilirim. Elbette yanılma payını da koyarak ki tahminlerimde birçok kez yanıldığımda itiraf etmeliyim. Arabama girene kadar bu düşünceler geçiyor aklımdan. Motoru çalıştırdıktan sonra arkayı görmek için başımın üstündeki aynayı ayarlarken birden kendi gözlerimle karşılaşıyorum. Dalgın göz bebeklerimde tuhaf bir kıpırtı, yıllardır görmediğim meslekteki ilk günlerimden kalma bir parıltı fark ediyorum. Neler oluyor? Ali ile dalga geçerken bu dava beni de mi etkilemeye başladı ne? Yok canım, ben sadece görevimi yapıyorum. Ama aynadaki gözler benimle aynı düşüncede değil. Hem etkilenmiş olsam ne çıkar? Yeniden heyecan duyabiliyorsam bunun neresi kötü? Belki de sevinmeliyim. Çünkü bu değiştiğimi gösterir ve unutmaya başladığımı, karımı, kızımı, onların faili meçhul bir suikaste kurban gitmesini. Dün gece Evgenya, neden benimle evlenmiyorsun? Diye sorduğunda her ne kadar bakışlarımı kaçırıp işi şakaya vurdumsa da içimden bir ses sahi neden evlenmiyorsun onunla diye fısıldamadı mı? Bendeki vefa bu kadar mıymış? Bu kadar mı sürermiş sevdiklerinin ölüm acısı? Onların katillerini bile bulmadan. Yeniden bakıyorum aynadaki gözlerime. Yok, az önce gördüğüm parıltı kaybolmuş. Tuhaf bir rahatlık duyuyorum. Huzursuzca kıpırdanan vicdanım, içimde büyüyen merakı acımasızca boğduktan sonra eski soğukkanlılığıma yeniden dönüyorum. Ama arabamı caddeye çıkarırken Ali'ye geç kalmamak için saatime bakmaktan da kendimi alamıyorum. Yusuf'un oturduğu sokak son derece sakin. Vatikan konsolosluğu dikkatimi çekiyor. Dünyadan yalıtlanmış, korunaklı bir kaleyi andıran binanın duvarlarına bakarken, Yusuf'un evinin Vatikan konsolosluğuyla aynı sokakta bulunmasının rastlantı olup olmayacağını düşünüyorum. Düşüncelerim cep telefonumun ziliyle bölünüyor. Arayan Zeynep. Şimdi otopsiden çıktım başkomiserim diyor heyecanlı bir sesle. Önemli bir ayrıntıyı fark ettim. Ne o? Yoksa Yusuf bıçakla öldürülmemiş mi? Bıçakla öldürülmüş, iki darbede kalbe isabet etmiş. İlk darbe değilse bile ikincisi ölüme neden olmuş. Söyleyeceğim o değil başkomiserim. Bu Yusuf Hristiyan değil miydi? Kimliğinde öyle yazıyor. Tanıyan herkes öyle olduğunu söylüyor. Ama adam sünnetli. Nasıl yani? Basbayağı başkomiserim Yusuf sünnetli. Sesi mahcuplaşıyor. Gözlerimle gördüm. Bu tuhaf işte. Bir de maktulün sağ bileğindeki şu çileğe benzeyen leke diyerek konuyu değiştiriyor Zeynep. Dövme değilmiş, doğum lekesiymiş. Tamam Zeynepçim diyorum. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Ben de Meryem'le konuşmaya gidiyordum. Bir de ona soralım. Bakalım nasıl açıklayacak bu durumu. Ha Zeynep, şu Mali'yi bir araştırır mısın? Bizde dosyası falan var mı? Nasıl bir adammış anlayalım. Apartmanın önüne geldiğimde Ali'yi beklerken buluyorum. Meryem çıkacak falan olursa gözden kaçırmayayım diye arabasının apartmanın kapısının önüne park etmiş. Beni görünce çıkıyor araçtan. Suratı asık, Meryem'i neden kendisini bulamadığını dert ediyor hala. Emektarı onun arabasının önünde durduruyorum. Ali'nin elinde cızırdayan bir telsiz var arabadan inerken. Şunun sesini kıs Ali'cim diyorum. Bizi karşılarında görmeden kim olduğumuzu anlamasınlar. Emredersiniz başkomiserim diyerek kapatıyor telsizi. Suskun beni takip ediyor. Apartmanın iki kanatlı büyük kapısından içeri girerken Meryem yalnız mıymış diye soruyor sadece. O kadarını bilmiyorum Ali. Yalnız değilse de bize karşı koyacaklarını sanmıyorum. Kadın intikamını aldı. Gereksiz yere polisle çatışmaya niye girsin? Yine de haklısın diyorum. Yine de tetikte olmakta fayda var. Kapıdan içeri girince silahlarımızı çıkarıp namluya kurşun sürüyoruz. Horozları düşürüp silahlarımızı elimizin kolayca erişebileceği yerlere koyuyoruz. Yukarı çıkarken bu kez antika asansör değil merdivenleri tercih ediyoruz. Ali genç olmanın verdiği güçle hızla çıkıyor. Ben de geri kalmamaya çalışıyorum ama ne yalan söyleyeyim, daha üçüncü kata gelmeden nefesim kesilmeye başlıyor. Bir an önce Meryem'le karşılaşmak isteyen Ali halimden habersiz ikişer ikişer tırmanıyor merdivenleri. Keşke asansöre binseydik diye düşünerek yetişmeye çalışıyorum arkasından. Üçüncü kata ulaştığımda derinden gelen bir ses duyuyorum. Bir insan sesi. Yanık, ahenkli bir ses. Ne söylediğini tam olarak duyamıyorum ama türkü ya da şarkı olmalı.